Şizofren, John Katzenbach, 12. ayrım. Sırık elini alnından çektiğinde Francis adamın alnında kurum lekesi gibi bir leke kaldığını fark etti. Yatakhaneyi bölen soluk ışıkta seçmek zordu. Sırık da bir şeyler sezmiş olmalıydı çünkü birden şaşkınlıkla parmaklarına baktı. Francis yatağına oturdu, sırık diye fısıldadı. Ne oldu? Adam cevap veremeden Francis bir tıslama duydu. Ses uyanmış olan itfaiyeci Peter'dan geliyordu. İtfaiyeci bacaklarını yatağından sarkıtmış onlara eğiliyordu. Olabildiğince alçak bir sesle sırık ne oldu anlat çabuk diye üsteledi. Ama sessiz ol, başka kimseyi uyandırma. Uzun boylu adam onayını başını hafifçe eğerek bildirdi. Ama sözler ağzından heyecanla neredeyse neşeli bir telaşla çıktı. Sesi rahatlık ve kurtuluş doluydu. Bir suret gördüm Peter. Herhalde dosdoğru bana gönderilmiş bir melekti. Bu suret dosdoğru yanıma geldi Seabird ve bana dedi ki, ne dedi diye sordu Francis alçak sesle. Haklısın dedi. Hep haklıydın. Kötülük peşimizden buraya gelmeye çalışmış Seabird. Kötülük hep bu hastanede. Hepimizin yanındaymış. Ama şimdi bu kötülük yok edildi ve artık hepimiz kurtulduk. Yavaşça nefesini verip Tanrı'ya şükürler olsun diye ekledi. Prenses sırığın söylediklerinden anlamasa bile itfaiyeci Peter yatağa gelip sırığın yanına oturdu. Bu sureti burada mı gördün, bu odada mı diye sordu. Yatağımın tam yanındaydı, kardeş gibi kucaklaştık. Suret sana dokundu mu? Evet, senin benim kadar gerçekti Peter. Canını benimkinin yanı başında duyabiliyordum. Sanki kalplerimiz bir atıyordu ama elbette sihirliydi de Seabird. İtfaiyeci Peter başını salladı, sonra parmağını uzatıp sırığın hala kurum lekeli olan alnına dokundu. Bir an parmaklarını birbirine sürttü. Suretin kapıdan mı girdiğini gördün yoksa gökten mi indi diye sordu. Yavaş konuşmuş, önce yatakhane girişine sonra da tavana işaret etmişti. Sırık başını iki yana salladı. Hayır, bir anda başucumda bitiverdi. Her şey sanki cennetten gelen bir ışığa boğulmuş gibi oldu. Ama yüzünü tam göremiyordum. Sanki benden gizleniyordu. Kesin bir melekti gelen dedi. Düşünsene Seabird, bir melek buraya, bu odaya kadar geldi, hastanemize kadar geldi, korunmamıza yardımcı olmaya. Francis hiçbir şey demedi ama kendi de başını hafifçe eğerek onayladı. Parmaklarını burnuna götürüp kokladı, aldığı koku onu şaşırtmıştı galiba. Aniden hızla nefes aldı. İtfaiyeci bir an duraklayarak odaya baktı, sonra alçak sesle, doğrudan kelimelerle konuşmaya başladı. Olanca otoritesi sesine yansımıştı. Düşmanlarının yakında olduğunu, her gölgenin tehlike barındırdığını bilen bir komutan gibi emir veriyordu. Sırık, sen yatağına git yat. Seabird ile ben dönene kadar orada bekle. Kimseye bir şey söyleme. Çıt bile çıkarmayacaksın, anlaşıldı mı? Sırık konuşmaya başladı, sonra duraladı. Peki dedi. Ağır ağır. Ama kurtulduk, hepimiz kurtulduk. Sence diğerlerine daha haber vermek gerekmez mi? Onları umutlandırmadan biz kesinlikle emin olalım da dedi Peter. Bu sırığa mantıklı gelmiş olmalı ki yine başını salladı. Ayağa kalkıp yatağına gitti. Oraya vardığında dönüp işaret parmağını dudağına götürerek evrensel sus işaretini yaptı. Peter ona gülümser gibi oldu. Sonra Seabird diye fısıldadı. Hemen benimle gel, çok sessiz ol. Her sözcüğünde Francis'in nedenine tam akıl erdiremediği bir gerginlik var gibiydi. İtfaiyeci Peter ardına bile bakmadan yataklar arasında kıvrıla büküle dikkatle ilerlemeye başladı. Uyuyan hastaları ayıran daracık boşluklarda gizli gizli hareket ediyordu. Tuvaletin yanından kıvrıldı, buranın kapısının altından azıcık parlak ışık sızıyor, yatakhanenin tek kapısını işaret ediyordu. Hastalardan birkaçı kımıldandı, bir tanesi sessizce yanından geçerlerken yarı yarıya uyanır gibi oldu. Ama Peter kaygısızca ona şşş dedi. Adam boğuk boğuk inleyerek döndü, yattığı yönü değiştirip yine uykuya daldı. Kapıya geldiklerinde Peter arkasını dönüp sırığa baktı. Sırık yine yatağında bağdaş kurup oturmuştu. Uzun boylu adam onları gördü, el sallayıp yine uzandı. Peter kapı koluna uzanırken Francis de onun yanına geldi. Kapı kilitlidir dedi, her gece kilitliyorlar. Peter ağır ağır, bu gece kilitli değil dedi. Sonra kanıtlamak için uzanıp kapı kolunu kavradı, çevirdi. Kapı hafif bir sürtünme sesiyle açıldı. Gel haydi Seabird dedi Peter. Gece olduğu için koridorun ışıkları kapatılmıştı. Sadece ara ara yanan zayıf ampulden zemine ışıktan yaylar aksediyordu. Francis bir an sessizlikten afalladı. Amherst'in koridorları genellikle insan dolu olurdu. Otururlar, kalkarlar, yürürler, sigara içerler kendi kendilerine, yanlarında olmayan insanlarla hatta birbirleriyle bile konuşurlardı. Koridorlar hastanenin hayati organlarına sürekli kan ve enerji pompalayan damarlar gibiydi. Boş olduklarını hiç görmemişti. Koridorda yalnız olmak rahatsız ediciydi. Fakat bu itfaiyecinin hiç umurunda değil gibiydi. Dosdoğru koridorun ortasına bakıyordu. Burada sarı, parlayan, soluk, ufacık bir masa lambası hemşire bölmesinin yerini belli ediyordu. Durdukları yerden bölme boş görünüyordu. Peter ileri tek bir adım attı, sonra yere baktı, dizüstü çöküp sırığın alnındaki lekeye dokunduğu gibi temkinle yerdeki koyu renkli lekeye dokundu. Yine parmağını burnuna götürdü. Sonra tek bir söz bile etmeden parmağını uzattı, Francis'e iyice bakmasını işaret etti. Francis ne görmesi gerektiğinden tam emin değildi ama itfaiyeci Peter'ın yaptığı her şeye çok dikkat ediyordu. Birlikte koridorda yavaş yavaş hemşire bölmesine doğru ilerlemeye devam ettiler ama yarı yolda malzeme dolaplarından birinin önünde durdular. Francis loş ışıkta ileri bakıp hemşire bölmesinin gerçekten de boş olduğunu gördü, aklı karıştı. Çünkü bölmede günün her saati nöbette olan en az bir kişinin bulunduğunu sanıyordu. Ancak itfaiyeci dolaplardan birinin kapısının yanındaki zemine bakıyordu. Muşamba boyunca devam eden iri beneklere işaret etti. Bu ne diye sordu Francis. İtfaiyeci Peter içini çekti. Görüp göreceğin en büyük dert dedi. Francis, o kapının arkasından ne çıkarsa çıksın bağırma. Hele çığlık atmaya hiç kalkma. Dilini ısır. Tek bir kelime bile etme. Bir de hiçbir şeye dokunma. Hatırım için bunu başarabilir misin Seabird? Sana güvenebilir miyim? Francis zorlukla evet diye homurdandı. Kaygı ve adrenalin yüklü kanın göğsüne pompalandığını, kulaklarında yankılandığını hissedebiliyordu. O anda sırık onu sarsarak uyandırdığından beri seslerinin tek bir kelime bile etmemiş olduğunu fark etti. Peter dikkatle depo odasının kapısına yaklaştı. Tişörtünü pijama altından belinden çıkarıp eline sardı. Tokmağa uzandı, sonra kapıyı yavaşça açtı. Zifiri karanlık gömme dolap önlerine serildi. Peter çok yavaş bir adım atıp elini yan duvardaki ışık düğmesine uzattı. Aniden parlayan ışık kılıç gibi keskindi. Francis belki bir saniyeliğine, belki de daha kısa bir süre için hiçbir şey göremedi. İtfaiyeci Peter'ın boğulur gibi bir sesle çok ağır bir küfür ettiğini duydu. Francis öne eğildi, Peter'ın arkasından dolabın içine baktı. Korku ve şok ona kasırga gibi apansız çarpıverdi. Hayretle içini çekti. Gördükleri karşısında büzüldü, geriye bir adım attı. Aldığı her nefes kaynar su buharı kadar sıcak geliyordu. Bir şey demeye çalıştı ama aman tanrım sözcükleri bile ağzından uzun kopuk kopuk bir inleme gibi çıktı. Malzeme dolabının ortasında yerde kısa sarı yatıyordu ya da bir zamanlar kısa sarı dedikleri kişi. Genç kadın neredeyse çıplaktı. Hemşire üniforması lime lime parçalanarak bir köşeye atılmıştı. İç çamaşırları hala üstündeydi ama kenara sıyrılarak göğüsleri ve cinsel organı meydana çıkarılmıştı. Yan yatıyordu. Büzülmüş neredeyse cenin gibi kıvrılmıştı. Ama bir bacağı karnına çekilmiş, diğeri uzatılmıştı. Başının ve göğsünün altında koyu kırmızı kan göl gibi birikmişti. Soluk beyaz tenine de yol yol kan sıçramıştı. Bir kolu tam vücudunun altına sokulmuş, diğeri uzaktaki birilerine el sallayan birinin kolu gibi ileri uzanıyordu. Altında bir kan gölcüğü vardı. Saçları birbirine yapışmıştı, neredeyse ıslaktı. Teninin çoğu yeri tuhaf tuhaf parlıyor, Malzeme dolabının çiğ ışığını yansıtıyordu. Yanı başında duran temizlik malzemesi devrilmişti. Temizlik sıvısı ve dezenfektanın kokusu Francis de Peter'ın burun deliklerini işgal etmişti. İtfaiyeci Peter yerdeki bedene doğru eğildi ama tam nabzına bakmak için elini uzatacaktı ki o da Francis de kısa sarının boğazının kesilmiş olduğunu görünce durdu. Yara kocaman, geniş, kızıl, kara bir yarıktı. Hayatı buradan saniyeler içinde akıp gitmiş olmalıydı. İtfaiyeci Peter koridora Francis'in yanına döndü, uzun süre yavaş yavaş nefes aldı, sonra aynı yavaşlıkla verdi. Hava sıkılı dişlerin arasından geçerken ıslık çalıyordu. ''Dikkatli bak Seabird'' dedi ihtiyatla. ''Her şeye dikkatle bak. Bu gece burada gördüğümüz her şeyi hatırlamaya çalış. Bana bu iyiliği yapabilir misin Seabird? Buradaki her şeyi görüp aklına yazmış bir çift göz daha olabilir misin?'' Francis yavaşça başını salladı. Gözleriyle malzeme dolabına yeniden girip hiçbir şey söylemeden sağa sola işaret etmeye başlayan itfaiyeci Peter'ı takip etmeye koyuldu. Peter, önce stajyer hemşirenin boğazını acımasızca açmış olan yaraya, sonra devrilmiş kovaya ve kesilip parçalanarak atılmış giysilere işaret etti. Kısa sarının alnındaki kan lekelerini gösterdi. İki paralel çizgi halinde gözlerine damlamıştı. Francis bu lekelerin nasıl oluştuğunu hayal bile edemiyordu. İtfaiyeci Peter lekelere dikkat çekerken bir an durakladı, sonra dar alanda dikkatle dönerek işaret parmağıyla gömme dolabın her köşesini, cinayet mahallinin her öğesini, alık öğrencilerinin dikkatini çekmek için cetvelini kara tahtaya vuran öğretmen sabrıyla gösterdi. Francis hepsini takip etti. Sahneyi fotoğrafçı asistanı gibi aklına kazıdı. Peter en çok kısa sarının ileri uzanmış elini gösterirken durakladı. Francis aniden dört parmağının uçlarının bulunmadığını gördü. Kesilip götürülmüş gibi görünüyordu. Kesik uzuvlara bakarken kısa ve kesik soluk aldığını fark etti. Sonunda itfaiyeci Peter ne görüyorsun Seabird diye sordu. Francis ölü kadına baktı. Kısa sarıyı görüyorum. Yazık. Zavallı sırık. Hakikaten kötü bir şeyi öldürdüğünü sanmış herhalde. Peter başını iki yana sallayarak, ''Bunu sırığın yaptığını mı sanıyorsun?'' diye sordu. ''Daha dikkatli bak. Sonra bana gördüklerini anlat.'' diye yineledi. Francis yerdeki cesede hipnotize olmuşçasına dikkatle baka kaldı. Gözleri genç kadının yüzüne kilitlendi. Hissettiği korku, heyecan ve uzak boşluk hissine neredeyse dayanamayacaktı. Daha önce bir ölüyü hiç yakından görmemiş olduğunu düşündü. Küçükken büyük teyzelerinden birinin cenazesine gittiğini hatırlıyordu. Annesi elinden sıkı sıkı tutmuş, açık tabutun yanından geçerlerken sürekli mırıldanarak hiçbir şey söylememesi, hiçbir şey yapmaması, uslu durması konusunda onu tembihlemişti. Nedense Francis'in uygunsuz bir harekette bulunarak bütün dikkatleri üzerlerine çekeceğinden korkuyordu. Ama Francis uslu durmuştu. Tabutunda yatmakta olan büyük teyzeyi de pek görememişti. Sadece tabutun yanından çekiştirilirken bir anlığına porselen beyazlığında bir profil seçebilmişti. Hızla gitmekte olan bir spor arabanın penceresinden bakar gibi. Bu durumu o olaya hiç benzetemiyordu. Kısa sarının hali bambaşkaydı. Bunun olabilecek en feci ölüm şekli olduğunu anladı. Ölüm görüyorum diye fısıldadı. İtfaiyeci Peter başını salladı. Evet haklısın dedi. Ölüm. Hem de çok vahşi bir ölüm. Ama ben bir de ne görüyorum biliyor musun? Ne diye sordu Francis çekinerek. Bir mesaj bırakılmış diye yanıtladı Peter. Sonra altında ezilecekmiş gibi olduğu bir üzüntüyle kötülük öldürülmedi Francis diye ekledi. Buracıkta aramızda dolaşıyor. Senin benim kadar canlı. Sonra koridora geri çıkıp alçak sesle şimdi yardım çağırmalıyız dedi. 6. O gece gördüklerim bazen rüyama girer. Bazen rüya filan görmediğimi, cin gibi uyanık olduğumu, gördüğümün geçmişimde kayaya gömülü fosil gibi belirgin izler bırakmış bir ona olduğunu fark ederim. Bu çok daha fenadır. Kısa sarıyı zihnimde hala o gece daha sonra gelen polislerin çektiği fotoğraflardaki gibi mükemmel bir şekilde çerçevelendirilmiş halde canlandırabiliyorum. Ama herhalde polis fotoğrafları benim hafızam kadar sanatsal değildir. Kısa sarının biçimini, az tanınmış bir Rönesans ressamının, bir Aziz'in ölümünü, canlı ama gerçeklikten uzak şekilde tasvir edişi gibi anımsıyorum biraz. Hatırladıklarım şunlar. Teni porselen gibi beyaz ve mükemmel şeffaflıktaydı. Yüzünde kutsanmış, dingin bir ifade vardı. Tek eksiği başının etrafında parlak bir haleydi. Ölüm cennete giden kaçınılmaz, enfes ve muhteşem yolda ufak bir engelden, tatsız, rahatsızlık verici anlık bir acıdan ibaretti. Elbette gerçekte bu sözcüğü elimden geldiğince az kullanmayı öğrendim. Hiç alakası yoktu. Teninde koyu renk belirgin kan lekeleri vardı. Gizleri yırtık pırtık parçalanmış haldeydi. Boğazındaki yara alaycı alaycı sırıtır gibi iki yöne uzanıyordu. Gözleri ardına dek açılmış, yüzü şaşkınlık ve inanmazlıkla çarpılmıştı. Cin tasviri gibi. O akşam gömme dolabın kapısından çekilirken içim dinmek bilmeyen huzursuzluk ve korkularla doluydu. Vahşete o kadar yakın durmak insan kalbinin zımparalanması gibiydi. Kısa sarıyı hayattayken o kadar iyi tanımamıştım. Ölümüyle çok daha yakından tanıyacaktım. İtfaiyeci Peter cesedin ve cinayetin irili ufaklı emarelerinin yanından çekildiği zaman olacaklar aklımdan bile geçmemişti. Onun herhalde bana daha belirgin fikirleri vardı. Çünkü hemen azarlayan bir sesle hiçbir şeye dokunmamamı, ellerimi ceplerimde tutmamı, görüşlerimi de kendime saklamamı söylemişti. Seabird demişti. Kısa süre sonra insanlar soru sormaya başlayacak. Çok adice sorular soracaklar. Son derece sevimsiz şekillerde hem de. Sadece bilgi almak istediklerini iddia edecekler. Ama seni temin ederim ki tek dertleri kendilerini kurtarmak. Başka kimseyi değil. Yanıtlarını kısa tut. Tam istenen cevabı ver. Bu gece görüp işittiklerinden öte hiçbir şeyi kabullenmekte gönüllü olma. Anlatabildim mi? Evet demiştim. Ama neye evet dediğimi pek anlamamıştım esasen. Zavallı sırık demiştim yine. İtfaiyeci Peter başını sallamıştı. Zavallı sırık haklıydı. Ama sandığın şekilde değil. Neticede kötülükle bizzat ve yakinen tanışmak üzere. Belki hepimiz kötülükle tanışmak üzereyiz. Peter'la koridorda başhemşire bölmesine kadar yürümüştük. Kilitli durması gereken tel örgü kapı açık bırakılmış, sallanıyordu. Yere birkaç sayfa kağıt saçılmıştı. Ama bunlar biri çok hızlı hareket ettiğinde de uçuşmuş olabilirdi. Ya da belki kısa bir mücadele anında yere atılmışlardı. Anlatması zordu. Bölmede bir şeylerin geçtiğine ilişkin iki emare daha vardı. İlaçların durduğu kilitli dolaplar açıktı. Plastik hap kutularından birkaçı yere düşmüştü. Hemşire bölmesinin sağlam siyah telefonda açık duruyordu. Peter bu iki durumu da malzeme dolabını incelerken gördüklerimiz gibi parmağıyla işaret etmişti. Sonra uzanıp ayizeyi kapadı, çevir sesini duymak için yeniden açtı. Hastane güvenliğine bağlanmak için sıfıra bastı. Kuru bir sesle, güvenlik mi? Amherst'te bir olay oldu dedi. Çabuk gelseniz iyi olur. Sonra aniden telefonu kapatıp yeniden çevir sesini bekledi. Bu sefer 911 acil yardım hattını aradı. Bir saniye sonra sakin bir sesle, iyi akşamlar dedi. Western State Hastanesi'nin Amherst binasında, birinci kattaki hemşire bölmesine bitişik olan alanda bir cinayet işlenmiş olduğunu bildirmek istiyorum. Durakladı, sonra hayır isim veremem diye ekledi. Size bu aşamada bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Olayın mahiyetini, yerini söyledim. Geri kalanını da buraya gelince görür, anlarsınız artık. Suç mahalli uzmanlarına, dedektiflere ve adli tıbba haber vermeniz gerekecek. Ayrıca zannedersem acele etmeniz lazım. Telefonu kapadı, bana dönerek hafif bir hınzırlıkla ve belki de biraz ilgiyle işler cidden heyecanlı olmaya başlayacak dedi. İşte bunları hatırlıyorum. Duvarıma şunları yazdım. Francis tepesinde sıcak bir yaz ikindisinin sonunda gürleyen gök kadar şiddetli bir kargaşanın patlak vereceğinden hiç haberdar değildi. 12. ayrımın sonu sayfa 98, devamı 13. ayrımda.